Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıllık dış siyaseti.
İran İslam İnkılabı'nın 40 yaşına gelmesi münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin bu 40 yıl içerisindeki dış siyasetiyle ilgili sizler için hazırladığımız seri sohbetimizin 8. bölümüyle karşınızdayız.
Bugünkü bölümde İran-Irak Savaşı'ndan sonraki imar hükümet dönemindeki İslam Cumhuriyeti'nin dış siyasetlerinin ana hatlarını kısaca gözden geçirmeye çalışacağız.
Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde başlattığı savaşın bitmesiyle İran'da imar yeniden yapılandırma adı altında yeni bir dönem başlamış oldu. Bu görevi ise Ekber Haşimi Rafsanjani'nin kurduğu hükümet üstlenmiş oldu. İran İslam Cumhuriyeti'ne bu dönemdeki dış siyaseti İslam İnkılabı'nın ilk 10 yıllık dış siyasetine göre biraz daha farklı şekilde devam ettirilerek değişikliğe de uğradı. Bu değişimin farklı sebepleri de vardı. Ancak bölgesel anlamda 8 yıllık sorunlu savaşın bitmesi, anayasanın tekrar gözden geçirilmesi, yurt dışındaki güç dahillerinin yer değiştirmesi, Irak Baas rejiminin kuvvet aleyhindeki savaşı ve uluslararası anlamda da eski Sovyetler Birliği'nin dağılması bu dış siyasetteki değişikliklerin asıl nedenleri olarak adlandırılabilir.
Geçen bölümde de değindiğimiz gibi zorunlu savaş döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin dış siyaseti güvenlik odaklı bir dış siyasetti. Ancak savaşın bitmesiyle beraber savunma ekonomi alanında yeniden yapılanma ilkesi öncelik arz etmeye başladığından buna uygun bir şekilde de dış siyaset başka eksenler çevresinde yürütülmeye başladı. Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasasında da düzenlemeler yapılmaya başladı ve böylece başbakanlık makamı hükümet yapısından silinmesiyle beraber yürütme erki cumhurbaşkanına devredildi. Gerçekte daha önce İran'da yürürlükte olan rehberlik, cumhurbaşkanlık ve başbakanlıktan oluşan üçlü erk, rehberlik ve cumhurbaşkanlıktan oluşan ikili erk olarak değiştirildi. Bu değişikliklere paralel olarak cumhurbaşkanının konumu da farklı alanlarda özellikle de dış siyasette daha değerli hale geldi. İran'ın ünlü uluslararası ilişkiler profesörlerinden Seyyid Celal Dehkani Firuzabadi'nin yazdığına göre bundan sonra dış siyaset cumhurbaşkanı odaklı haline geldi. Buna paralel olarak İmam Hümeyni'nin Hakk'a kavuşmasıyla Ayetullah Hamenei İslam Cumhuriyeti'nin yeni rehberi olarak seçildi ve böylece fikirleri özellikle de cumhurbaşkanlığı döneminde de uyguladıkları açık kapı siyasetini dış siyasetteki kararlara da yansıtmaya başladı.
İç faktörlerin yanı sıra bölgesel ve küresel faktörlere de İran İslam Cumhuriyeti'nin dış siyasetini etkiledi. Irak Baas rejiminin 1990 yılında kuvvet saldırısı İran İslam Cumhuriyeti'nin dış siyasetini etkileyen en önemli bölgesel faktörlerdendir. İran İslam Cumhuriyeti, Irak Baas rejiminin kuvvete saldırısını kınamıştı. Bunun devamında Amerika müttefiklerinin Irak'a saldırması, Irak Baas rejimini İran İslam Cumhuriyeti ile sorunlarını çözmeye zorladı. Buna eşit olarak İran İslam Cumhuriyeti ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri de diplomatik ilişkilerini normalleştirmeye başlamışlardır.
İran-İslam Cumhuriyeti'nin dış siyasetini etkileyen küresel faktörlerden biri de Sovyetler Birliği'nin dağılması olmuştur. Sovyetler Birliği'nin dağılması ile iki kutuplu dünya düzeni de çöktü ve bundan sonra Amerika liderliğinde tek kutuplu bir dünya düzeni ortaya çıkmış oldu. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin dağılması ile bazıları İran-İslam Cumhuriyeti'ne de komşu olan 15 kadar ülke bağımsızlığına kavuştu.
İran-İslam Cumhuriyeti'nin dış siyaseti imar döneminde komşular ile ilişkilere geliştirmek, uluslararası kurumlar ve örgütlerde aktif şekilde rol üstlenmek, İran'ın uluslararası düzendeki konumunu iyileştirmek ve özellikle Amerika ile ilişkilerin biçiminin belirlenmesi üzerine kuruludur. Ayetullah Haşimi Rafsanjani'nin de hükümetinde dış siyasetin en önemli ilkesi bağımsızlık ilkesiydi. Bunun yanı sıra belgesellik ilkesi dış siyasetinde önemli ilkelerinden sayılırdı. Gerçekte İran-İslam Cumhuriyeti'nin savaş sonrası döneme ayak bastığından dolayı yeniden yapılandırma ve imarda özel bir önem arz ediyordu. Yeniden yapılanma ve imarın gereksinimlerinden biri de İran-İslam Cumhuriyeti'ne bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmek idi.
Üniversite profesörlerinden olan İlahe Kulayi bu konuyla ilgili şöyle bir değerlendirme yapmaktadır. Ayetullah Haşimi Rafsanjani maslahatlı düşünen bir cumhurbaşkanı olarak farklı koşullar altında gelişmeler ile dolu bir ortamda ülkenin fırsatlardan yararlanma istikametinde hareket etmesini sağladı. Bu mesele ise bölgesel ilişkilerin yeniden yapılanması alanında açıkça göze çarpmaktadır. Bu doğrultuda İran-İslam Cumhuriyeti'nin dönem Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Temmuz 1990 yılında İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ilk kez Kuveyt Emirliği'ne bir ziyaret gerçekleştirerek iki taraflı ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapmıştı. Kuveyt'in Irak Bağız rejiminin İran-İslam Cumhuriyeti aleyhindeki savaşında Bağız rejimini topyekun bir şekilde desteklenmesine rağmen İslam Cumhuriyeti yine de Irak Bağız rejiminin Kuveyt'e tecavüzünü ağır şekilde kınamıştı ve hatta dönem Dışişleri Bakanı Velayeti, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştirerek bölgesel güvenliğin ve istikrarın korunmasına vurgu yapmıştı. Bu dönemde Arap ülkelerin yetkilileri de Tahran'a ziyaret gerçekleştirerek İran-İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle resmi görüşmeler gerçekleştirmişti.
Haşimi Rafsanjani hükümeti döneminde 1987 yılında diplomatik ilişkileri İran-İslam Cumhuriyeti ile kesilen Suudi Arabistan'la ilişkiler 1991'de tekrar canlanmaya başlandı. Bu durumda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suudi El Faysal, Mayıs 1991'de Tahran'a gelmişti. Bunun ardından ise İran-İslam Cumhuriyeti'nin dönem Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti de bir ay sonra Riyad'da bir ziyaret gerçekleştirmişti. O dönemde İran-İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan arasında bölge dışından gelen güçlerin varlığı konusunda anlaşmazlıklar olsa da iki ülke ilişkilerini geliştirmeyi başarmışlardır.
Genel olarak bu dönemde İran-İslam Cumhuriyeti'nin komşuları ile ilişkileri gelişmeye güç tutmuştu. İran, İslam Cumhuriyeti Orta Asya ve Kafkasya'da bağımsızlığını kazanan ülkelerle ilişkilerinde de istikrarın ülke çapında ve bölgesel çapta kurulmasına ve korunmasına vurgu yapmaktaydı. Hatta kimi dönemlerde bu yeni bağımsız olan ülkeler arasında arabulucu olarak rol üstlenmişti. Bunun bir örneği de Karabağ krizindeki arabuluculuğuydu.
Ayetullah Haşimi Rafsanjani'nin başında bulunduğu imar ve yeniden yapılandırma hükümeti Avrupa ile de ilişkileri normalleştirme sürecine büyük katkıları bulundu. O dönemde Avrupalı makamlar Tahran'a birçok resmi ziyaret gerçekleştirdiler. İran-İslam Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ilişkilerinin en önemli göstergelerinden biri de eleştirel diyaloglar idi. Uluslararası İlişkiler Profesörü Seyyid Celal Dehkani, eleştirel diyalogların aslında Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'ne karşı tehdit ve yaptırım siyasetlerini reddetme diyalogları olduğunu söylemektedirler. Gerçekte Avrupalılar, Amerikalılara zıt olarak tehdit ve yaptırım yerine ihtilafların ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini istiyordu. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu diyaloglardan güttüğü en önemli amaç ise Amerika tehditleri ve yaptırımlarına dengeleme politikası ile karşılık vermektir.
Buna paralel olarak Avrupalılar da Amerika Kongresi'nde onaylanan ve İran'ın doğalgaz ve petrol sektörüne 20 milyon dolardan fazla yatırımı yapmayı yasaklayan Damatu yasasına karşı çıktılar. İngiltere ve Fransa ise hiçbir ülkenin başka ülkelerin şirketlerine üçüncü bir ülkeye karşı nasıl davranacağını dikte edemeyeceğini bildirdi. Almanya'nın dönem Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, Amerika'yı ticari bir savaş ile tehdit edip İran'a tecride sürükleme siyasetinin etkisiz olduğunu bildirmişti. Avrupalıların Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı girişimleri ve siyasetlerine karşı çıkmalarına rağmen Washington bu hasmane siyasetlerini sürdürerek sonunda onları da yanına almayı başardı.
Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki savaşın bitmesiyle Amerika hükümeti 3. bir devlet aracılığıyla İran İslam Cumhuriyeti ile yeniden diyalog kurmak istediğini bildirdi. Amerika'nın İran'a yaklaşmaktan güttüğü hedeflerinden biri Lübnan'daki Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmalarıydı. Amerika dönem başkanı Jimmy Carter'ın İran dönem İslami Şura Meclisi Başkanı Haşim Rafsanjani'ye yazdığı mektup bunun da açık bir kanıtıdır. Carter bu mektubunda Lübnan'daki Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılmasını istemişti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'daki Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasında yardımcı olmasına rağmen Amerika hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'nin isteklerini hiçe sayarak İran'ın Amerika'daki bloke edilmiş sermayesine el konulması kararını bile iptal etmeyi göze almadı.
İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın Irak aleyhindeki savaşında bile Birleşmiş Milletler kararlarına uydu. Ancak Amerika'nın Irak operasyonu sırasında İran'ın bölgesel tertibatlarda varlığı ve katkısı olması gerektiğini savunan Baba Bush hükümeti, bu savaşın bitiminden sonra İran İslam Cumhuriyeti'ni yeni tertibattan uzak tuttu. Amerika'nın bu davranışsal modelleri ise Washington ve Tahran ilişkilerinde güvensizlik duygusunun hakim olmasına neden oldu. Bunun devamında ise İran İslam Cumhuriyeti Amerika ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi için bloke edilmiş sermayelerin serbest bırakılması şartını koştu. Ancak Amerikalılar da bir yandan İran ile ilişkilerin normalleştirilmesi için İran'ın nükleer Orta Doğu'daki barış, terörizm ve insan hakları alanındaki davranışlarının değişmesini şart koştu.
Bill Clinton'un Amerika'da başkanlık döneminin başlamasıyla İran ve Amerika ilişkileri yeni bir döneme ayak bastı. Bunun sebebi Bill Clinton'un Amerika'daki Siyonist lobisi etkisinde olması ve Siyonist rejimi İsrail'i desteklemesiydi. Bu yüzden Clinton, İran'ın tavrını değiştirmek için yeni bir tehdit ve yaptırım siyasetini uygulamaya başladı. Clinton hükümeti İran İslam Cumhuriyeti ve Irak'ı kontrol etmek için ikili kontrol siyasetini uygulamaya koydu. Gerçi bu siyaset daha çok İran'a yönelik bir siyasetti. Bunun sebebi de Irak'ın 1. ve 2. Farz Körfezi Savaşı'ndan sonra iyice zayıflamış olmasıydı. Bu dönemde Clinton hükümeti Amerikan firmaları ve şirketlerinin İran'da yaptırım yapmasını ve ayrıca İran'ın petrolünü almasını tamamen yasakladı. Amerika Kongresi 1995'te İran İslam Cumhuriyeti'ne de devirmek amacıyla 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bunun devamında ise Bill Clinton 1996'da D'Amato Kanunu'nu İran ve Libya aleyhine yürürlüğe koydu. Bu kanuna göre İran ve Libya'nın doğalgaz ve petrol sektöründe yatırım yapan Amerikalı olmayan şirketler bile ağır cezalara çarptırılacaktı. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın bu girişimlerini hasmane ve müdahaleci olarak değerlendirmektedir. Genel olarak Ayetullah Haşmi Refsanjani'nin ikinci dönem Cumhurbaşkanlığına denk gelen Bill Clinton döneminde Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlığı da iyice arttığı söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin 40 yıllık dış siyaseti adlı seri programımızın 8. bölümünün sonuna geldik.
Bir sonraki programımıza dek hoşça kalın.